nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Mustafa Karaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim ve fil ardı ayatun lil muqinin ve fi enfusikum efela tubsirun. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Şu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Şimdiye kadar afaki delillerden bahsetti. Burada da insana döndü. Çünkü insan mahiyeti itibariyle kainatın özü ve özetidir. Kainatta ne varsa insanda o vardır. Soruyorlar Hazreti Ayşe validemize. Yani Resulullah'tan ne duydun? Bize anlat aleyhissalatü vesselam'dan. Mesela insan Rabbini nasıl bilir? Ne yapması lazım ki Rabbini iyi bilsin? Ben işittim ki şöyle buyurdu. Kim kendini iyi bilirse, iyi tanırsa, nefsini, varlığını yani Allah'ı o kadar iyi bilir. Muazzez Üstadımız da bir başka yerde, Mesnevi Nuriye'de buyuruyor ki, afaki tefekkür dipsiz deniz gibidir, sahili yoktur, içine dalma boğulursun. Nefsi tefekkürde tafsilli, afaki tefekkürde icmalli yaparsan vahdete tekarrub edersin. Yoksa evham seni havalandırır, dalalete kadar Allah muhafaza götürebilir. Çünkü insan yani küçük şeyleri ihata edip görebilir. Büyük şeyleri ihata edemediğinden dolayı onun içinden çıkamaz. İnsan kainatın özü ve özetidir. İnsanla alakalı delil ve burhanlar ortaya koyduğunda Cenab-ı Hak insanda daha iyi görünüyor tefekkür açısından. Şimdi Üstad Hazretleri de burada afaki delilleri anlattı. Burada da bu pencerede de yani insan penceresinden insanda Cenab-ı Hakk'ın derc etmiş olduğu o hakikatlerden, o güzelliklerden Rabbul Alemin'in ispatını yapacak. Ve enfüsî cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikin evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz şöyle ki. 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nüshayı camiadır ki cami bir nüsha Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsi ile varlık, buradaki nefis yaratılış demek varlık nefsi ile insana ihsas ediyor. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız 3 noktayı göstereceğiz. İnsan bir nüshayı camia, hayvanlar bir nüshayı camia değil, nebatat da nüshayı camia değil. Melekler de nüshayı camia değil. Allah eşref-i mahlukat, halife-i ruh-i zemin, ahsen-i takvimde insanı yaratmıştır. İnsan nüshayı camia. İnsanın kulağı camidir, gözü camidir. Dili de camidir. Bakın şimdi. Aklı da camidir. Kalbi, gönlü, geçin şeylere, manevi duygularına, onlar da cami şekilde yaratılmıştır. Ama diğer mahlukatın bütün özellikleri hudutludur, tahdid altındadır.
Cami derken?
Anlatacağım. Cami kelime manası itibariyle toplayan demek. Cem eden, evet. Camiye herkes girer değil mi? Camide ayrım var mıdır? Yoktur. Ama bakın devletin işlerinde protokol vardır, herkes giremez. Her yemeğe herkes gidip iştirak edemez. Allah'ın havası camidir. Herkes bu havayı solur. Kimse bunda haysiyet meselesi de yapamaz. Toprağı camidir. Herkes bu toprağı kullanır. Hayvanat, nebatat, insanlar. Su camidir. Alın buralardan. Allah insanı da bu anlamda cami bir mahluk olarak yaratmış. Mesela bütün renkleri bu gözle görüyoruz. Hayvanların bazıları 3-4 rengi ancak görebiliyor. Yetiyor. Kafi onun için. Onun hayat standardı ona uygun şekilde yaratılmış. Bütün sesleri bu kulakla işitebiliriz. Ama cihazlar koymak kaydıyla. Teleskopları koruz gözümüzün önüne, değil mi? Uzayı, mikroskobu koruz, küçükleri seyredi ama yine bu göz görüyor, bakın. Camiyete bakın şimdi. Şimdi öbür taraftan insanın dili bütün tatları almakta cami yaratılmıştır. Burnu bütün kokuları almakta hakeza. Aklına inin, kalbine, gönlüne orada ayrı bir camiyet var. Melekler bile burada geri kalıyor. İbadet noktasında da biz camiyiz. Külli ubudiyet Allah insana vermiştir. Rubiyet amme ubudiyeti külliye ister. Burada melekleri geçiyoruz bu noktada. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlk başlangıçta değil mi? Cebrail Aleyhisselam onun hocasıydı, muallimiydi. Oku ya Muhammed diyordu. Ben okuma bilmem. Oku ya Muhammed, okuma bilmem diyordu. O anda onun öğretmeni, hocası. Tuttu onu, kucakladı ve sıktı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün bu haliyle onun talebesiydi ama gün geldi. Siddetül Müntaha onu geri bıraktı. O Kab-ı Kavseyn'e gidemedi. Siddetül Müntaha da ondan ayrıldıktan sonra dönüp baktı. Baktım ki haşyet ilahiyeden Cebrail arkadaşım yanmış, çürümüş çapuda benziyordu. Onun bu hale geldiği o meydanlarda, o makamlarda yalnız başına gitti. Hani diyor, yürü kim meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. İşte o gece ona mahsus. Ondan başka hiçbir fani bilmiyor oralarda ne var. Peki nasıl bu? İşte camiyet bu noktaya getirdi. Bir kilo buğday mı önemlidir bidayette, bir kilo elmas mı önemlidir? Yanlara koysak hangisini alırsınız? Bidayette, başlangıçta elması alırız. Ama nihayette hepsini götürün, bir kilo buğdayla bir kilo elması Harran Ovası'na defnedin. 10 yıl sonra gelin hangisini alırsınız? Niye? Camiyet, neşinama, gelişme yeteneği elması geçer. 10 kilo elmas kazandırır bize. Bidayette tohum gibiydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O elmas gibiydi ama makamı sabitti onun. Onun gelişmeye istidadı vardı Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam. Gelişti, Miraç'ta onu geriye bıraktı. Büyüdü. İşte camiyetin bir cephesi de bu. Dersimize dönelim. İnsan öyle bir nüshayı camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insan nefsiyle insana ihsas ediyor. Ama Allah bütün esmasını diğer mahlukata ihsas ettirmiyor. Taşın neye ihtiyacı varsa o kadar tecelli ediyor. Cenab-ı Hakk'ın mahlukattaki esmasının kemmiyeten veya keyfiyeten tecelliyat farklılığı mahlukattaki mahiyet farklılığını oluşturuyor. Adamın omuzuna iki yıldız koydunuz mu üsteğmendir. Üç tane koydunuz mu yüzbaşıdır. Bak yıldızlar adamın makamını, mahiyetini geliştiriyor. Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin mahlukatta hem adet hem de mahiyet itibariyle, keyfiyet açısından farklı tecelliyatı mahlukatın esnafını, ihtilafını, farklılıklarını meydana getirmiştir. Birinci nokta, insan üç cihetle esma-i ilahiyeye bir aynedir. Üç noktada Muazzez Üstadımız bu insan penceresinden Cenab-ı Hakk'ın nasıl göründüğünü anlatacak. Birinci noktası, insan üç cihetle Allah'ın esmasına bir aynedir diyor. Birinci vecih. Buraya girmeden şu camiyeti bir de şöyle anlatayım, hafızamızda kalsın. Bura anlaşılması lazım ki Cenab-ı Hak bütün esması insanda tecelli ettiriyor. Oradan yani Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesi, sıfat-ı ulyası daha net görünsün. Mesela nebatatın bir hayat mertebesi var. Cemaatatın çok nakıs da girmeyelim ona. Nebatatın ondan bir üst seviyede bir hayat mertebesi var. Siz bir ağacı istediğiniz yerinden kesin. Dalını, budağını, kökünü neyse gövdesini. Zerre kadar acı duymaz, irkilmez, ızdırap çekmez. Allah ona o kadar düşük bir hayat mertebesi vermiş ki ona o hayat kafidir. Çünkü çok acımasız, çok enteresan işlerde istihdam edilecektir. Ona yüksek bir hayat onu perişan eder, ızdırap olurdu. Bak bunlar hep onlardan yapılıyor. Masalar, şunlar, evler vesaire. Hayvanlara gelin affedersiniz. Bak nebatat kendini bile korumaktan aciz. Hayvanlara Cenab-ı Hak bir özellik, bir üst mertebede, bizden çok aşağı, nebatattan bir üst mertebe. Kendini koruyor, amcasını koruyamıyor. Kurban bayramı gelmiş, halası kesilecek, anlıyorsun, teyzesi kesilecek, dedesi kesilecek veya torunu kesilecek. Hala otunu yiyor rahat rahat. Ona da öyle bir hayat lazım. Kendini koruyor, akrabasını korumaktan aciz. Hayat standardına bakın şimdi. Bu da hayvanların özelliği. Şimdi gelin bize. Bırak kendimizi, akrabamızı, çevremizi. Ozon tabakası delinmiş, canımız sıkılıyor. Koordinatlarımız nerelere vuruyor görüyor musunuz? Balinalar intihar etmiş, keyfimiz kaçıyor. İslam aleminde sıkıntı var. Değil mi? Huzurumuz bozuluyor. Şimdi Amerika'daki, Japonya'daki hayvanlardan, Türkiye'deki hayvanların ızdırabı, çilesi olur mu? İşte bu büyük hayat koordinatı niçin bize verilmiş? Allah kendini insanla tanıtacak. Büyük gaye. Yüce hedef bu. Ona münasip bir hayat tarzı, ona münasip bir fıtrat böyle olması icap eder. Burada da camiyet var. Hayatın camiyeti. Bütün kainatla ilgili. İman noktasında da vücub alemlerine kadar gidiyor. Demek ki insan üç cihetle Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesine aynı oluyor. Birinci vecih, gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Hiçbir zaman mesleğini bırakmıyor üstadım. Hemen bir örnekle işi kolaylaştırıyor bakın. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaaf ve aziyle, fakir ve hacatıyla, naks ve kusuriyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve hakeza. Şu ışıkları gündüz yaksak bu kadar ışıtır mı? Niye gece bu kadar ışıtıyor? Yani ampulün voltajı mı artıyor? Ya gecenin zulmet arttıkça nurun ışığının inkişaf etmesi gibi zıddıyla biliniyor. İnsanda bir cihet var ki Rabbini bildiren, o insanda zıtlar fazla. Bu zıtları, bu noksanlıkları, nakıslıkları, eksikleri Allah diğer mahlukata göre insana daha fazla koymuş. Neden? Allah'ın nurani esması o zulümata daha iyi görünecek. Ayna oluyoruz yani. Cam mı daha iyi gösterir, ayna mı daha iyi gösterir? Neden? Arkası karanlık. Siyah. Camın arkası o anlamda bir yükleme olmadığından dolayı alır getirir. Geçirir, göstermez ama ayna gösterir. Bütün mahlukata göre insan bir nevi ayna gibidir. En fazla zaaf bizdedir. En fazla noksanlık bizdedir. En fazla kusur gene bizdedir. Aziyet de bizdedir. Diğer mahlukatla kıyaslandığımızda her ne kadar eşref-i mahlukatız, halife-i ruhi zeminiz, ihtiyaç noktasında onlardan en ziyade ihtiyaçlı biziz. Çünkü fakirliğin ölçüsü nedir? İhtiyacı çok olandır değil mi? Kimin ihtiyacı fazlasa o daha fazla fakirdir. Bir on başı mı daha fakirdir? Bir bin başı mı daha fakirdir? Maaş açısından bakmayın. Komutan burada. Bin başı. Neden? Bin kişiye ihtiyacı var. Bin silaha ihtiyacı var. O kadar koğuşa ihtiyacı var. On başının on mataraya, on silah, on tane adama ihtiyacı var. Bak şimdi. Peki hangisi daha iyi Genelkurmay Başkanlığı bilir? On başı mı, bin başı mı? Neden? Bin başı bin kişiyi bana veren, bin silahı bana veren komutan olarak, o on kişiyi veren, on silahı veren komutan olarak çapı küçük. Mahlukatın Cenab-ı Hak yaratırken bu anlamda farklılığı çok önemli işte. Nebatat diyelim, on başı kıymetindeyse hayvanat yüz başı. İnsan ise Genelkurmay Başkanı. Bir kainat Allah bize vermiş. Hangimizin ihtiyacı fazla? İnsanın. Hangimiz Allah'ı daha iyi biliriz? İnsan. İşte bu noktana bakacağız. İhtiyaçlık bu, fakirlik budur, hakiki fakirlik. Bu fakirlik bu anlamda kullanılabilir işte. Tam bir Cenab-ı Hakk'a gitmenin nakıslık, fakirlik, noksanlık ve zayıflık bir yol oluyor, bir vesile oluyor. Yani. Tatlı yiyemiyoruz, tuzlu yiyemiyoruz. Sıcakta terliyoruz, gölgede üşüyoruz. Bir garip mahlukuz ya. Her zaman aynı elbiseyi giyemiyoruz. Hayvanlara bakın affedersiniz. Bir tavuk, buğday bulduğumu kebabı, kümesi de villası, o bulanık suyu da şaşal su mu diyorsunuz? Odur. Rahat, huzuru da yerinde, hayatına da o kadar sahipleniyor ki. Üzerine gitsen bizden kaçıyor. Niye? Tavukluğum elimden alacak diye kaçıyor. Demek hayatından memnun. Al bunu kurtarayım der yani. Nereden geldin? Rahmetli geldin. Değil mi? Öyle demiyor. Tavukluğuna sahipleniyor. İnsan ise eşref-i mahlukat, bir nevi minarenin şerefsinde ama hayatından memnun değil. Evet. Pek çok evsaf-ı ilahiye bu surette aynadarlık ediyoruz. Zafiyetimiz fazla, değil mi? Nakısiyetimiz fazla, fakrımız fazla. Cenab-ı Hakk'ın gınasını, rahmetini, kudretini bu noktada gösteren en güzel aynayız. Hatta hadsiz azinde ve nihayetsiz zaafında, hadsiz adasına karşı bir nokta istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacat içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani-i rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar. Demek her bir vicdanda, her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat, dayanak noktası, medet alma noktası cihetinde iki küçük pencere Kadir Rahim'in barigah rahmetine açılır. Her vakit onunla insan Rabbine bakabilir. Üstad Cenab-ı Hakk'ı bildiren külli bürhanları anlatırken bazı yerde üç, bazı yerde dört der. Dört dediği yerde de vicdanı ilave eder. Vicdan denen fıtrat-ı zişuurdur der. Vicdanın kendisinde özel bir şuur var. Vicdandır üstadımız, alemi gayb, alemi şehadetin noktayı iltisakıdır. Birleşme noktası. Doğruyla eğrinin, hayr ile şerrin, güzel ile çirkinin, helal ile haramın, dünya ile ahiretin, küfür ile imanın noktayı iltisakı. Gayb alemi, şehadet aleminin tam ortasında duruyor. Hocadan fetva alıyoruz. Beyanımız güçlü, ikna kabiliyetimiz yüksek, fetvayı lehimize çıkartıyoruz. Ama ortada duran vicdan ne diyor? Yanlış yapıyorsun. Doğruyu anlatmıyorsun. Adamı ikna etti. Bir de vicdanına sor demesi bu işte. Her zaman şehadeti sadıkadır. Her zaman. Vicdanın şehadeti sadıkadır. Bugün emri hak vaki olsa benim halim nice olur. Ben kimseyi bilmem ama kendimi bilirim. Nereden bilirim? Vicdanım turnusol kağıdı gibidir. Sordum mu benim adresimi gösterir. Cehennemin neresine gideceğim? Ya. Herkes vicdanına sorsa hiç kaderi yoklamaya lüzum yok. Bu bilinmeyen bir soru, denklem değildir bu yani. Bizim vicdanımızın yanındaki yerimiz Allah'ın yanındaki yerimizdir. İşte gayipten uzanan bir dildir. Vicdanın kendisi doğrudur. Bu açıdan Üstad Hazretleri vicdana çok güveniyor. Düşmanlarımızdan korunuyoruz. Muhafaza altına alınıyoruz. Nedir o? Nokta-i istinat. Mikroptan tutun ta kuyruklu yıldıza kadar bizim hayatımızın hasmı gibi görünüyor. Şu koca kainatta bu büyük manevralar içerisinde bir çocuk gibi büyütülüyoruz. Kundakta eğer besletiliyorsak vicdan burada kim bu desteği bize yapıyor? Bu düşmanlardan bizi koruyup muhafaza eden kim? Bizim ölmemiz normal. Ölmemizin ihtimali çok güçlü. Ayakta kalmamız büyük mucizeyle oluyor. İnsan bunu sorguluyor. Bilim bunu sorguluyor. Bu kainat içinde bu insan bu anlamda mükemmel bir hayatla muhafaza ediliyorsa bu düşmanlar, hasımlar bizim lehimize çeviren biri var. Vicdan yakaladı bir nokta, noktayı istinat. Bu kadar ihtiyaçlarımız yerlerine getiriliyor. Mevsimlere bakın, gece ve gündüze bakın. Doğduğumuzda annemizin sinelerinden gelen süt, annemiz rahminde göbekten beslenme. Kim bu iyiliği bize yapıyor? Bir kapı oradan açtı mı vicdan? Noktayı istimdat. İşte vicdan bu iki noktadan insanı zorlar. Bu iki nokta insanın, toplumun Allah'a ibadet etme mecburiyeti getiriyor. Tapma mecburiyeti getiriyor. İbadet etmeyen hiçbir millet yok. Dinsiz bir millet yaşayamaz diyoruz. Vicdana güvenerek bunu diyor. Mutlaka bir Rabb-i Rahim arayacak. Kendine sahip birini bulacak. Eğer peygamberin eteğini tutarsa, doğru bir dine girerse Allah diyor doğru adresi buluyor. Girmedi. Vicdanın tahrikiyle Hindistan inek diyor. Affedersiniz. Japonya güneş diyor. Rusya materyalizm diyor. Bakın dikkat edin. Herkes bir şeyle meşgul. Çocukta emme kabiliyeti var. Annesinin sinesini bulmazsa ne yapıyor? Yalancı memeyi hayatı boyunca emer ama doymaz ki. Emme bir ihtiyaçsa yerine gelecek bu. Ne gelirse onunla kendini tatmin etmeye çalışıyor. Aynen vicdan böyledir. Tapma ihtiyacı, ibadet etme ihtiyacı. Bu sebepten dolayı dinsiz bir millet yoktur. Abd olmayan bir millet de yoktur. Ama adresler farklıdır. Vicdanın sevkiyle oluyor bu. Vasıtayı doğru bulursa adres doğru çıkıyor. Bulmazsa bir şekilde kendimizi tatmin ediyor. Bakın şey de böyle. Öldükten sonra dirilmeye inanmak da bir vicdani hakikattir. Reenkarnasyona niçin müracaat ediyorlar? Ölmek istemiyor, yok olmak istemiyor adam. Ahirete de inanmıyor. Benim ruhum diyor inşallah buradan çıktığında orayı burayı gezer dolanır bir günde gelir ola ki bana temas eder. Bu ahiret inancının zaafından meydana gelen boşluğu doldurmanın yalancı memesi gibidir. Bir Müslümanın reenkarnasyona ihtiyacı yoktur. Niye? Ahirete inanıyor. Hayat devam edecek diyor. Bu kadar meşakkatli yola girmeye lüzum yok ki. İşte vicdan bu iki noktadan Rabbül Alemine müracaat ettiğinde insanlar ne yapıyor? Sevk ediliyor burada. İbadet ve Allah'ı bilme, tanıma ihtiyacı. İkinci vecih, aynadarlık ise insana verilen numuneler nev'inden cüz'i ilim, kudret, basar, bunlar da bizdeki cüz'i. Cüz'i şu demek, hem az anlamına cüz'i, hem de bir anda bir şeye intikal etme anlamında cüz'i. Mesela insan bir iş yapmadan 100 işi yapabilir. Araba kullanır, yemek yer, Kur'an-ı Kerim okur, yürür, tıraş olur vesaire. Niyet etti araba kullan, aynı anda tıraş olamaz. Aynı anda yemek yiyemez, hemen cüz'ileşiyor. Allah'ta irade küllidir. Bir işi yapması başka işi yapmasını engellemiyor. Bu anlamda. Bir de nerede bizdeki azdır, Cenab-ı Hak'taki sonsuzdur. O ayrı bir konu. Şimdi gelelim buraya. İkisi de var bizde. Hem parça olarak var, yaratılmış, hem de taalluku cüz'idir. İnsana verilen numunenin evinden cüz'i ilim. Ben de biliyorum diyor adam. Kudret. Kudretim var diyor. Şu işi yaptım diyor mesela. Basar, görüyor. Sem, işitiyor. Malikiyet. Evin maliki, köyün maliki. Tam şimdi zamanına gidip memleketin işte şeyleri var. Malikleri çıkmaya başlıyor. Basarına, sem'ine, bir daha alalım. Malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine, kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyet rubiyetine aynadarlık eder. Allah bunlar bize niye vermiş? Bunlar bir cihete, tesavvuf kabiliyeti, enaniyete bağlanıyor. Verilme gayesi Allah'ı tanımak için. Mesela ben görüyorum diyor. Bak, görmeye sahipleniyor. Bizden daha iyi gören yarasa, gözü de yok, ben görüyorum diyemiyor. Mesele iyi görmek değil, mesele görmenin farkına varmaktır. Çünkü farkına varmak arkasından bir mesuliyet getiriyor. Ben görüyorsam Allah da bu alemi görerek yapıyor. Benim görmemden Allah'ın basarına, basir olduğuna intikal etmem lazım. Ben işitiyorum. İşitiyorum diyen bir insan, hakikatte işitiyorum diyebilmesi için işitmenin bütün şartlarını yerine getirmesi lazım. Sesi halketmesi, sesin kulağa girmesi, titreşim, kulağın mekanizması, beyin, kan damarlarında kanın cereyan etmesi. Hangisini yapabiliyoruz biz? Hiçbirini. Nasıl işitiyorum diyoruz? İşitmiyor, bize işittiriliyor. İşittirirken niçin işitmeye sahipleniyoruz o zaman? Ben işitiyorum demesem Allah'ın semî olduğunu bilemeyeceğim. Mesela bu. Bizden daha hassas işitenler, işitiyorum diyemediklerinin dolayı Cenab-ı Hakk'ın da semî olduğunu bilmezler. Bir filginde 300 kilo ot yer. Ben yedim diyemediğin Allah'ın rezzak olduğunu bilmez. İnsan bir kap yemek yer, ona sahiplenir. Cüz'i bir şeydir. Bak, yemek yedimdir. Bütün mahlukun rızka muhtaç olduğunu, Allah'ın rezzak olduğunu bilir. Mesele çok yemek değil, mesele yemenin farkına varmaktır. Allah onu bize vermiş. Cinlere ve insanlara. Yani o enaniyeti vermiş ki, bununla mukayese edelim diye. Bu çocuğu ben terbiye ettim diyor. Babasıyla namaza durmuş. Hakikaten sen mi terbiye ettin? Hayatını veren sen değil. Sağlığını veren de ben değil. Rızkını veren de, yaratan da. Nasıl ben terbiye ediyorum ki? Ve ne hakla terbiye ettim diyorum. Bir kedi 10 tane yavru terbiye eder, ben terbiye ettim diye bizden daha mükemmel. Bizde 300 olsa birini götürüp komşuya veriyoruz. Abi bunu sana, çünkü yük ağır. Ben nasıl besleyeyim? Öyle değil mi arkadaşlar? Bir yani hoş hoşun, affedersiniz, 10 tane yavrusu oluyor. Hepsini de mükemmel şekilde büyütüyor. Bir Kayseri'nin kaç tane evladı var? 1000 tane. Hepsini aynı anda emziriyor mu? Hepsini aynı anda büyütüyor mu? Sırayla olsa, sondaki yine sıra gelene kadar mevsim bitecek. Bak, zafiyet attıkça rahmet etrafına fevkalade bir yaklaşımdan, değil mi? Himmet ediyor. Ama bir insan iki çocuğu terbiye ettiğinde, terbiye ettim diyor, hayvan Allah bu özelliği vermemiş, 10 çocuğu terbiye ettiği halde 10 yavruyu. Neden? O Allah'ı bilmek için gönderilmemiş. Bizim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ı bilmek. Ben terbiye ettim demekle Allah'ın da alemi terbiye ettiğini bilmem için diyorum. Yoksa terbiye eden Allah'tır. Arı bal yapıyor, ben bal yaptım diyemiyor. Ben reçel yapıyorum, kafamı semavata vuruyorum, gururlanıyorum. Ondan da para kazanıyorum. Çünkü niye? Ben onu yapıp ona sahiplenmeliyim ki Allah'ı bilen ben olacağım. Benim vazifem bu. Hayvanların vazifesi haşa Allah'ı bilmek değil, bilene yardımcı olmaktır. olayı bilmiyorum, anlatabildim. Bizdeki ilim, bizdeki görme, bizdeki sahiplerine duygularını Cenab-ı Hak kendisini tanıttırmak için vermiş. Bir cihette aynelik noktamız da bu. Mesela hemen örneğini veriyor. Bakın ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. İnsanlar bunu rahatlıkla ifade ediyor. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Ya bunun için işte. Bizden daha mükemmel ağını yapan örümcek, ben ağımı yaptım diyemediğinden dolayı Allah'ın da alemi yaptığını bilmez. Fakat bizden daha mükemmel iş yapar. Ben iki tuğlayı üst üste korum, bir çadır kurarım, ben bunu yaptım derim. Allah'ın da kurduğu çadırlar, büyük çadırlar, dağlara bakarım, mukayese ederim. Hamd ederim Cenab-ı Hakk'a. Üçüncü vecih, aynadarlık ise insan üstünde nakışları görünen Esma-i İlahiye'ye aynadarlık eder. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen, insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Mesela yaratılışında Sani Halik ismini, Hüsnü takviminde Rahman ve Rahim isimlerini, Hüsnü terbiyesinde Kerim, Latif isimlerini ve hakeza bütün aza ve alatiyle, cihazet ve cevarihiyle, letaif ve maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var, öyle de o ismanın nukuşunda dahi bir nakş-ı azam vardır ki, var ki o da insandır. Bu da bir başka cephemiz. Cenab-ı Hak her bir yarattığı mahlukata hangi esmayı nasıl tecelli ettiriyor, onu zahiren okutuyor. Bu noktada insan, değil mi? İnsan güneş gibidir. Tabi buradaki insan bizler de kastedilmekle beraber mutlak zikrolunduğundan dolayı kemaline masruftur derler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O açıdan baktık olay daha net anlaşılır. Alemi özü ve özeti odur. Alemin çekirdeği de odur, meyvesi de odur. İfadeleri o anlamda düşünelim. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam kainatta neyi tecelli ettirmişse o esmayı Resul-i Kibriya'ya nasip etmiş. Bu noktada üstadımızın çok güzel bir eseri var. Şuat-ı Marifetün Nebi diye. Orada Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü'nün mucizatını anlatırken en büyük mucizesi aynı Muhammed'dir diyor. Bizzat kendisi. Harika bir insan. Güneş gibi bürhan. Hem kendini de başkalarını gösteriyor. Güneş başkalarını da gösterir, kendisini de gösterir. Başkaları ise kendisini gösteremez. Onun başka bir şeye, yani güneşin göstermesine ihtiyacı var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı tanıtmakta, alemi tanıtmakta güneş gibi bürhandır. Mahiyeti itibariyle hem kendini tanıtıyor hem de alemi tanıtıyor. Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın esmasının hemen hemen kainatı tecelli edenin tamamı Resul-i Kibriya'ya tecelli etmiştir Aleyhisselatü Vesselam. Zaten Miraç yolculuğunda da o kadar merhaleleri kat etmesi, bütün peygamberan nizamın aleyhisselam makamlarını gezmesi, Siddetil Münteha'ya Kab-ı Kavsiye'ne kadar gitmesi ve emri alıp dönmesi de kainatın özü ve özeti olduğunu, davasının bütün alemi ilgilendirdiğini, bu noktada da Esma-i İlahi'nin kendisinde azami derecede tecelli ettiğinin de alamet ve işareti oluyor. O halde ey kendini insan bilen insan, kendini oku. Bak işte hadisi açtı. İnsan ne zaman Rabbini iyi bilir? Kendini iyi bildiği zaman. Yoksa hayvan ve cami hükmünde insan olmak ihtimali var. İkinci nokta, mühim bir sırr-ı hadiyete işaret eder şöyle ki, bura biraz daha ince ve hassas bir konu. Biraz itinayla inşallah dinleyebilirsek biz de anlamaya çalışacağız. Mühim bir sırr-ı hadiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir de hadiyeti var. Buraya kadar Allah'ın varlığını, esmasının insanı nasıl tecelli ettiğini üç vecihte anlattı. Burada biraz daha derin bir konuya giriyor muazzez üstadımız. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetinin ispatını insanda gösterecek. Bakın şimdi. İnsanın nasıl ruhu, bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün azasını ve eczasını birbirine yardım ettirir. Yani irade ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye, o emirden vücudu harici giydirilmiş bir kanun-u emri ve latife-i Rabbaniye olan ruh, onların idaresinde, onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacetlerini görmesinde birbirine mani olmaz, ruhu şaşırtmaz. Ruha nispeten uzak yakın bir hükmünde birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu birinin imdadına gönderir, yetiştirir. İsterse bedenin her cüziyle bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzi ile görebilir ve işitebilir. Şimdi Cenab-ı Hak bu kainatı sevk ve idare ediyor. Allah'ın alemle münasebetini Üstad Hazretleri ruhun bedenle münasebetiyle izah ediyor. Ehadiyet bir nevi Cenab-ı Hakk'ın zatının ve esmasının hemen hemen ekseriyetinin bir şeyde tecelliyatıdır. Bu noktayı nazardan kainatla Allah'ın münasebeti yüksek bir mana ve muhtevadır. Bunun en güzel örneği de bedenle ruhun ilgisi, alakasıdır. O bizde var. Biz onun mahiyeti itibariyle biliyoruz. Gerçi bize ruhtan az ilim verilmiştir. Ruh hakkında ileri geri konuşmak yanlış olur ama ruhun tecelliyatı ve tasarrufatı ile ilgili meselelere baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın bu ehadiyet yani alemi sevk ve idare etmekteki mahiyeti itibariyle münasebetini idrak edebiliriz. Şimdi mesela bir beden ülkesini tek ruh idare ediyor. Bakın. Ruhun bedenden farkı şudur. Bedende bir taksimat söz konusu olabilir. Ruhta taksimat söz konusu değildir. Mesela insan neresiyle görür? Neresiyle işitir? Neresiyle koklar? Neresiyle hazmeder? Bellidir. Vücutta bu organlar belli. Peki ruh neresiyle görür? Neresiyle işitir? Neresiyle idrak eder? Neresiyle sever? Neresiyle endişe duyar? Ruhta bunu taksimat olarak ayıramayız. Yani şöyle bakın olaya. Mazharların kabiliyeti o özelliğini öne çıkarıyor. Şimdi elektrik ampulde ışıtır. Buzdolabında soğutur. Sobada ısıtır. Fakat elektrik eşittir, soğuk değildir. Isı değildir, ışık da değildir. Elektrik ışık mıdır? Ama ışıtır. Soğuk mudur? Soğutur. Bakın dikkat edin. Sıcaklık mıdır? Hayır, ısıtır. Peki elektriğin neresi ısıtır? Yani kebandan buraya ışığı mı geliyor? Buzdolabına soğukluğu mu gidiyor? Veya diyelim sobaya sıcaklığı mı gidiyor? Hayır, kendisi gidiyor. Siz elektrikte bu taksimatı yapamazsınız. O mazharın kabiliyetine göre soğutmak onun bir tecellisidir. Işıtmak bir tezahürüdür. Diğeri de ayrı bir özelliğidir. Nerede tecelli edilirse o mahiyete göre o mekanizmayı çalıştırıyor. Aynen bunun gibi. Ruh burayla görüyor. Allah buradan pencereyi açmış. Burayla işitiyor kulak. Burunla kokluyor, elle dokunuyor. Bu özellik ruhun her tarafından mevcuttur. Ruh her tarafıyla bilir. Her tarafıyla işitir. Her tarafıyla görür. Yani şu salonda biz hapsedilsek dışarıyı nereden görebiliriz? Pencerede. Neden? Oradan açmış müteahhit. Oradan görme mecburiyetimiz var. Duvardan göremeyiz. Peki buradan açsaydı göremeyecek miydik? Problem bizde değil. Problem binada açılan yerlerde. İnsan yani müsait her tarafıyla görebilir. Yeter ki her taraf pencere olsun. Ama oradan pencere açmışsa oradan görme mecburiyeti vardır. Allah pencereleri buraya koydu, ruh buradan görüyor. Yoksa ruhun görmesiyle pencere denk gelmiş, o ona tevafuk etmiş, böyle görme değil. Arkadan açsa arkadan görecektik. Buradan açsa buradan görecektik. Şimdi beyni buraya koydu, ruh burada düşünüyor. Yani elektriğin buzdolabında soğutması gibi. Ampulde ışıtması gibi. Kalpte de seviyor. Kalpteki tezahürü o. Yoksa ruh her tarafıyla sever. Bak Peygamber Efendimiz her tarafıyla görürdü aleyhissalatü vesselam. Onun gölgesi olmazdı. Gölgesi olmazdı demek yani tebahur bir etmiş yani böyle manevi bir yapı değil. Peygamber Efendimiz'in cesedi var aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiram muhabbet edip elini öpüp safa ettiği bir zatı var. Nasıl peki gölgesi yok? Bir şey terbiyeden geçer de şeffafiyet kesmediyse onun gölgesi olmaz. Mesela şimdi bakın Bir kağıt ağırlık itibariyle ısı camdan hafiftir. Şimdi bir metrekare kağıt mı daha ağırdır, bir metrekare ısı cam mı? Isı cam daha ağırdır. Hele bu kurşun geçirmez canı zırhlı cam oldu mu 4-5 santim kalınlığında oluyor. Hangisi şeffaftır? Isı cam. Bak kağıt ışığı geçirmez, hafiftir. Isı cam ağırdır ama terbiyeden geçtiğinde şeffafiyeti vardır, ışığı geçirir. Dolmabahçe Sarayı'nda padişahların kurnaları var. Mermer. 5 parmak kalınlığında. Şeffaf. Buradan yakın çakmağı bu taraftan seyredin. Orada anladım ben bu meseleyi biraz da. O taş terbiyeden geçince ışığı engellemiyor. Dolayısıyla yani burada manaya yaklaşmak demek maddeten zayıflamak demek değil, nuraniyet kesbetmek demektir. Yani ibadetle, faziletle, marifetle değil mi? Allah'a manen yaklaşmak insanı bir nevi ruhunun melekelerini inkişaf ettiriyor. Beden ona engel olmuyor. Kum kendisi kesiftir ama terbiyeden geçti mi gözlük oluyor. Cam oluyor. Mikroskobun cam oluyor, mikropları dahi gösteriyor. Ama terbiyeden geçmezse kum olarak kalır. Engeller, kesif olur. Terbiyeden geçtin bak gözlük oluyor işte. Aynen böyle de kumu terbiye edip gözlük nasıl yapılıyorsa, insan da nefis itibariyle terbiye edilirse, ibadetle terbiye edilirse, camın gösterdiği gibi ruhun her tarafa ilgilenmesine mani olmaz vücut. Her yeriyle görür, her yeriyle işitir. Bu özellik ruhta var. Aynı ruh bir beden ülkesinde her bir işi aynı anda yapar. Bir iş bir işe mani olmaz. Yani bir hücreyi büyütüp geliştirdiği, ihtiyacına cevap verdiği gibi kolu da o sistemde sevk idare eder, birbirine engel olmuyor. Peki bu ruhun mekanı nerede? Yok. Ama her yerde hazır nazır değil mi? Vücudun her yerinde hazır nazır. Mekanı yoktur. Zaten her yerde hazır nazır olması için mekandan münezzeh olması lazım. Mekanı olanın her yerde hazır nazırlığı mümkün değildir. Bir beden ülkesine ruh her yere hükmetmiştir. Her yerde vardır. Mekanı şuradır diyemeyiz. Parmağın ucunda var mı? Var. Mekanı mı değil? Niye? Çeksen parmak kopar ruh gelmez. Mekanı olsa onun da gelmesi lazım. İşte bu bir münasebet üstad mükemmel nazara veriyor. Alın bu basit örneği. Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın kainat münasebetini bu noktada kurabiliriz. Nasıl ki bir ruh şu beden ülkesinde her hücreyle ayrı ayrı ilgileniyor. Her organdan ayrı ayrı lezzetini alıyorsa. Geçen bir deste sordular. Huriler 70 hulle giydikleri halde kemiklerin içindeki ilikler görünüyor. Üstadımız diyor ki evet cemal perest ve güzelliğe aşık olan erkeklerin bütün hissiyatlarını tatmin edecek güzelliklere huriler haizdirler. 70 elbise giydiği halde elbisenin her biri insanın işte bir latifesinin duygusunun şeyini alacak. Yani cazibesini oluşturacak, zevkini aldıracak. Nasıl bir güzelliktir? İşte bir elmayı düşünün. Bak dünyada da huriler var böyle. Bir elmayı bir huri kabul etsek, elmada elin aldığı lezzet var mı? Tutuyorsunuz, sert elma alıyorsunuz. Dikkat ediyor musunuz? O bir elbise işte. Bak elin aldığı elbisenin lezzetini, keyfini, burundan bir de kokluyorsunuz, o kokudan gelen bir elbise giymiş, burun da aldığı bir elbise, onu da çıkart. İki, ısırmaktan gelen bir zevk, tatmaktan gelen bir zevk, Allah Allah, görmekten gelen, parlak elma alıyoruz. Hazımdan gelen, akıl varsa tekniğini öğrenmişsin, mekanizmasını biliyorsun, aklın aldığı, iman varsa marifetin aldığı da bir elmada bir 7-8 tane elbise var, birbirine mani değil. Diğer manzaraları da buna nazar alıp seyredebiliriz yani biz. Dünyada Cenab-ı Hak bu hurileri yaratmış. Ahirette alasını yaratır. Bu anlamda baktık mı olaya, hissiyatlarımızı ve latifelerimizi tatmin edecek tarzda olmaları açısından böyle olmaları icap eder. Her birinin ayrı bir tefekkür boyutu var. Her birinin ayrı bir hissiyatımızın teveccühü noktasında algılama özelliği mevcuttur. İşte ruh da şu beden ülkesinde bakın bütün organları yalnız başına nasıl idare ediyorsa cennette beden ruha mahkum olacağından dolayı ruh hakim olacağı için cenneti bir beden kabul edin. Ruhun bu dünyada bedende yaptığı bu kolaylığı bedenle, cesetle beraber ruh cennette yapacaktır. Aynı anda 10 nebinin, peygamberin aleyhisselam sohbetini işitebileceğiz. Mekan engel olmayacak. Zaman engel olmayacak. Ruhta bu açılım olacak yani. Dünyada var çünkü. Velillahil meselül ala. Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh, küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bu vaziyeti gösteriyor. Elbette alem ekber olan kainatta o zat-ı vacibül vücudun irade-i külliyesine ve kudret-i mutlakasına hadsiz fiiller, hadsiz sadalar, hadsiz dualar, hadsiz işler hiçbir cihette ona ağır gelmez. Birbirine mani olmaz. Ruha mani oluyor mu? Olmuyor. O Halik-i Zülcelal'i meşgul etmez. Şaşırtmaz. Bütününü birden görür. Bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak birdir. İsterse bütününü birinin imdadına gönderir. Her şeyiyle her şeyi görebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadan da geleni görüyor, sağdan da geleni. Hatırlayın o şeyde, hicret yolculuğunda. Arkadaşı yarı gar, bir sağına, bir soluna, bir önüne, bir arkasına. Hayırdır? Ya Ebu Bekir böyle. Ya Resulullah, sağdan sana bir zarar gelir diye düşünüyorum, sağına geçiyorum. Bana isabet etsin diye. Soldan gelir düşünerek soluna geçiyorum. Hiç merak etme. La tahsen. İnnallaha mana. Korkma. Niye? Her geleni de görüyor çünkü. Her tarafıyla görüyor. İşte bunu. Bu vücut, bu beden, nefis terbiyesiyle, ubudiyetle ve marifetle o kumun terbiye edildiği gibi edilirse, yani ruh illa buradan görmeye mecbur değil. Hürriyetine kavuşuyor, zamanı da katlıyor, mekanı da katlıyor. Bu büyük insanlarda var, evliyalarda var bu işte. Bak mesela bu da et, gözün şu kısmı ettir. Şu da et, bu da bir deri, bu da et. Deri mi incedir, göz mü incedir? Bak bu ondan daha ince ama bu görüyor. Kağıtla şey gibi yani, ısı cam gibi. Allah görme özelliğini buna bir, bunu terbiyeden geçirmiş. İncelik noktasında baksak deriden görmesi lazım insanın. Deriden değil de gözden görüyor. Bu öyle terbiye olduğundan dolayı. Esasında ruh görmek için bu göze ihtiyacı yok. Vücutta mahkum olduğundan dolayı buraya bu gözle görüyor. Yani şöyle bakın, bu misalde verelim daha hoş olsun, burayı tam yerleşsin. 0 kilometre bir arabayı alın, içine bir adam oturtun. Ama adam arabadan çıkamaz, arabaya mahkum. Kilitlediniz, arabanın anahtarını aldınız ama adam kullanabilir, kapıları kapattınız. O vatandaş veya o şoför o arabayı kullanmaya başladı. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl mecbur arabanın gittiği yere gidecek. Arabanın gördüğünü görecek. Değil mi? Şimdi kullanıyor. Araba ne olacak? Kullana kullana. Yıpranacak ve eskiyecek. Arabanın farları bozulsa şoförün gözü ne olur? Kör olur. Niye? Onunla görüyor. Dışarı çıkamıyor ki başka bir arabaya binsin. Mahkum. Arabanın tekeri patlasa şoförün ayağı topal olur. Motoru arızalı şoför kafayı bozmuş olur yani. Dengesizlik olur. Arabaya mahkum. Bir çıksa var ya, bırakır onu başka bir arabaya atlar gider. Yıpranan araba şoför değil. Tabiri caizse bak, doğan çocuklara 0 kilometre tertemiz vücut nasip ediyor. Ruhu da oturtuyor, hadi bu arabayı kullan ama sen kendini buradan çıkamazsın. Mecbur. O ruh bu gözün gösterdiğini görmeye, bu ayakların gittiği yere gitmeye mecbur. Ama çıksa hürriyetine kavuşacak. Çıkaran da Allah. Peki başladı kullanmaya. 70-80 yaşında farlar sallanır işte. Ne oldu? Ruh göremiyor. Yahu ruh görmüyor değil. Gözü bozuldu adamın. Farlar arızalandı. Bak götürüyoruz doktora, gösteriyor farı arızasını yapıyor. Ruh daha iyi görmeye başlıyor. Ruhta olsa değil mi? Ruhu tedavi etmesi lazım. Gözü tedavi etmeyecek ki. Gözlük taktığımı daha iyi görüyor. Farı değiştirdiğini görüyorsun yine. Bedende yapılıyor yani. Ruha dokundurtmuyor. Ruh zaten eskimiyor, yıpranmıyor. Yıpranan bedendir ama içine mahkum olduğundan dolayı şimdi yürüyor. Ayaklarda başladı romatizma. Şoför işte ruhun ayağı topal oldu. Doktor gidiyor, tedavi ediyor. Biraz düzeliyor adam. Beyinde arız oldu mu ruh dengeyi bozuyor. Ruh bozmuyor. Bilgisayar bozuldu, ne istin adam? Başında duran printer'dan malzeme çıkmaz. Aynen bunun gibi. İşte Allah yıpranan bu bedeni bir nevi kabirde sağlam hale getirecek. Haşir'de tekrar bize nasip edecek. Bozulmamak kaydıyla ebede uygun bir şekilde bu ruh bu vasıtayı tekrar kullanacak. İştahımızı o günlere saklayalım. Teker patlasa da tedavisinin çaresi var ama yani külli bir çare yok. Dünyanın şartları bu kadar götürüyor. Evet. Üçüncü nokta, son nokta. Hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyeti, bir vazifesi var. Bu da daha hassas bir nokta. Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsili geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ihtar ederiz ki hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar pek çok esma ve şuunat-ı zatiyeye işaret eder. Gayet parlak bir surette hayy-i kayyumun şuunat-ı zatiyesine aynadarlık eder. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Ama biz Allah'ı kabul eden insanlar olduğumuz için, tasdik eden insanlar olduğumuz için birkaç cümle söyleyelim, bu konumuzu da bitirelim. Şimdi insanda Allah'ın mahiyetinden ziyade şuunatından haber veren, mahiyet ilahi bilemeyiz. O kapılar bize kapalı. Mahiyetini ne iman etmeye vesile olan şuunat-ı ilahiyi idrak edecek, anlayacak bizde de özellikler var. Mesela biz de seviyoruz. Şimdi sevmeyi bir kitabi olarak mı, bir de hakikaten sevmek var. Şimdi melekler diyor ki bu insanlar kebaba niye bu kadar düşkün? Ancak onlar öyle hayretle bakarlar. Mübarekler yemediler ki. Yese onlar da kuyruğa girecek kebap dükkanında, biz de yiyelim. Nefis yok yani. Olmayınca hayret ediler, bu kebabın arkasında ne var? İşte bu noktada Allah bize kendi şuunatından bazı şeyler yaratmış, vermiş. Gadap var, sevme var. Bak şimdi. Değil mi? Bunun yanında işte idrak ediyoruz, muhakeme ediyoruz, taltif ediyoruz. Şefkat var, cezalandırma var, hikmetle hareket etme var vesaire vesaire. Bu özellikler bizim mahiyetimizde mevcut. Bunlar olmasa sevmenin ne olduğunu bilemeyiz biz. Bir nebze bize vermiş ki onunla mukayesesini yapalım diye. Cenab-ı Hakk'ın esmasına ayrı bir ayneliğimiz var. Bak, ehadiyetine ayrı bir ayneliğimiz var. Bir de memzuç nakışlar dediği, hayata yüklediği hayvanlarda da var bu ama onların akıl ve idrakleri olmadığından dolayı bu melekeyle kullanıp Allah'a yaklaşamıyorlar. İnsan bunu idrak ediyor. İşte o bu özelliklerin farkına varıp bunların mahiyetini idrak edip bu noktada Cenab-ı Hakk'ın da şuunatını anlamaya, bir cihette bilmeye kapılar insanda açılmıştır. Bu özelliğimiz çok özel bir hususiyettir. Mahsusen cinlere ve insana verilmiş ayrı bir lütuftur. Hassas bir konu olduğundan dolayı başka bir zamana bırakarak, belki bununla alakalı ders yapmak lazım. Üstadın bununla ilgili telifatı da mevcuttur. Dersimizi bu şekilde burada bitirelim. Cenab-ı Hak liyakatiyle hepimizi istifade etme noktasında nemalandırsın. İslam aleminin başında sıkıntılar var. Derslerimizi, ibadetlerimizi onların kurtulmasına vesile etsin. Dua yapalım. Kuvvetimizi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Hayırlara da vesile etsin inşallah. Allah rızası için El-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.